Ayrım 3.
Kız bu Fatma'nın teyzenin Salih değil mi? Tövbe tövbe, vah vah. Aslan gibi oğlanın haline bak anam. Kız vallahi yüreğim cız etti. Niko şen şakrak konuşa konuşa yürüyor, Salih ona tabi gidiyordu. Kendini ilk defa bakkal Alaaddin'in dükkanını görünce duydu. Çınaraltı'nın az aşağısındaki bu dükkan çocukluğunun nirengi noktalarından biriydi. Buraya ağasıyla veya arkadaşlarıyla leblebi şekeri, iyi de fıstık almaya gelirlerdi. Dükkan bayramlarda büyülü rüyalara dönerdi. Kimi karpuz biçimi, kimi üstüvane, fakat hepsi de sarı, mavi, yeşil, kırmızı renkli kağıt fenerler, mantar tabancalar, çatır patırlar, maytaplar, kavanoz kavanoz akide şekerleri, renk renk fırıldaklar, her el öpmeden sonra alınan beş paraları, on paraları bakkal Alaaddin'e koştururlardı. Bakkal Alaaddin'in adı da Alaaddin Emmi'ydi. Şimdi Alaaddin Emmi'ye bir selam vermeden mi geçecekti? Ne çare, öyle oldu. Çünkü yanında şen şakrak Niko, sırtında Niko'nun getirdiği yepyeni elbise vardı. Salih bunun ne demek olduğunu daha pek iyi bilmiyor. Hatta hiç bilmiyor. Fakat ürkütmeye yetecek bir şekilde seziyordu. Seziyordu ki bu durum yarım kalan bedenine değilse bile Akşehir'e ihanettir. Adımlarını hızlandırdı. Yan gözlere dükkana baktı. Raflar bomboştu. O ezeli minderinde şöyle bir dikilip kendisine bakan Alaaddin emmi kocamış kocamış çöküp gitmişti. Oğlu Tahsin ne oldu acaba? Bugün bir başka gündü. Bir ikinci hayatın belki de ölümüne kadar sürecek bir rüyanın ilk günü. Ve Salih artık çarşıdaki Alaaddin emmileri, uzak yakın akrabaları, baba dostlarını ve arkadaşlarının babalarını düşünüyordu. Birdenbire sinirleri zemberek gibi gerildi ve içinden sırtındaki elbiseleri sıyırıp atmak, Niko'ya da haydi yavrum bu iş yürümez demek geldi. Fakat hiçbir şey değişmedi. İplik Camii'nin yanındaki sokaktan sapıp terziler arastasına vardılar. Niko, buyur dedi. Niko'nun dükkanı kocamandı. İçeride üç çırak iki kalfa çalışıyordu. Niko derhal ceketini çıkardı ve eline mezroyu alarak Salih'in üzerinde bir çeşit prova yaptı. Tamam, gel sen şimdi biz yukarı çıkalım. Dipte küçük bir asma kat vardı, çıktılar. Soyun Salih. Salih ceketi çıkardı. Pantolonunu da, Niko'dan utanacak değilsin ya. Salih köyceğiz yukarılarında çayda çırılçıplak yıkandıkları ve çayırların üstünde kuruyuncaya kadar çırılçıplak yattıkları günleri hatırladı. Niko'nun vücudu pembe beyaz, hafifçe tombul ve yumuşaktı. O pek değişmemişti. Buna karşılık kendisininki büsbütün kurumuş, daha da kararıp sertleşmişti. Yo diye gülümseyerek pantolonunu da çıkardı. Bu arada ceplerinin bomboş olduğunu düşündü. Niko kalfayı çağırdı. Çabucak düzelt ama önce bize birer kahve yap dedi. Rumca konuşmuştu. Salih masanın arkasında oturuyor. Böylece de uzun donlu bacaklarını gizlemiş oluyordu. Birdenbire ciddileşen Niko damdan düşer gibi sordu. Şimdi ne yapacaksın? Nasıl şimdi? Niko Salih'in onda hiç hatırlamadığı bir ısrarla gözlerinin içine bakıyordu. Yani ne iş tutacaksın? Ha, şu mesele. Geçinmek lazım. Doğru. Niko aynı kuvvetle hep gözlerinin içine bakıyordu. Salih, elbette diye tekrarladı. Ama daha bir şey düşünmedim. Dün bir, bugün iki, bile değil. Sonra eş dostla, büyüklerle bir konuşmam lazım. Niko güldü. Ben eş dost değil miyim? Olmasan yaptıklarını yapar mıydın? Bırak bu yaptıklarımı, hiç bunlar. Asıl iş geçimi kurtarmakta. Çırak dükkanda pişirilen kahveleri getirdi. Niko sigara çıkardı, yaktılar. Kahvelerini yudumluyor ve susuyorlardı. Salih'in başı artık eğikti. Niko da bu yüzden onu şimdi daha rahatça, daha emniyetle süzüyor, kendi üstünlüklerini pervasızca düşünüyordu. Bu acayip bir şeydi ve kalbinin daha çok Salih'ten yana çıkmasına sebep oluyordu. Dinle bak Salih dedi. Salih başını kaldırdı, bekledi. Hani senin kerpiçliğin yanında bir bahçen var? Salih düzeltti. Benim değil, anamın. Olsun, senin o. Çünkü anan öyle dedi. Ne zaman dedi? Daha bu geçen güz. Manifaturacı Eftim'i tanırsın. O şimdi benim eniştem. Satın almak istedi de anan bahçe Salih'im ben satamam dedi. Eftim de pek istediğinden değil yardım olsun diye alacaktı. Bilir bizim birbirimizi sevdiğimizi. Anan dardaydı bahçede bomboş duruyordu. Kim bakacak öyle mi? Öyle. Bu halinle Niko sağ omzunu oynatmıştı. Sermayesiz ne iş yapacaksın değil mi? Değil miler Salih'in sinirine dokunmaya başlamıştı. Biraz sertçe, sen konuş hele dedi. Niko'nun sesi büsbütün yumuşadı. Düşündüm ki sana bir iş gerek, hafif bir iş. Bir dükkan, bir kahve, öyle bir şey işte. Bu da sermaye ister, ne yapacak şimdi Salih, ne yapacak? Ne yapmalı derken aklıma bu bahçe işi geldi. İnanmazsın be Salih, uyku tutmadı be. Sustular. Niko sigarasını tazeledi, paketi cebine koyarken vazgeçip bir de Salih'e uzattı. Yak Salih, yok istemem. Sustular yine ve Niko birdenbire bir nefeste satalım bahçeyi Eftim'e deyiverdi. Şimdi Salih ona bakıyordu, tuhaf bir ısrarla bakıyordu. Kızgınlık değil, kırgınlık o da değil. Hüküm yoktu bu bakışta. Salih anlamak için bakıyordu, sırf bunun için. Teklif akla yatkındı ama Niko'dan ve Eftim adına geliyordu. Acaba buna benzer teklifler ve alışverişler olmuş muydu kasabada? Olmuşsa nasıl olmuş, nasıl karşılanmış, ne yaralar açmış, hangi yaralara merhem olmuşlardı? Sağ ol ama bir düşünüp taşınayım. Sonra sen anamın dediğine bakma. O öyle der ama hak anamındır. Bir danışmam lazım. Ona da, büyüklere de. Niko ferahlamış, gülüşünü bulmuştu. Senin aklın yattı değil mi? Salih yine mırıldandı. Yattı. Niko aşağı indi, kalfalarıyla gene Rumca bir şeyler konuştu. Sonra daha fazla oyalanmadan geri döndü. Oluyor. Ne oluyor? Pantolonsuz, ceketsiz olduğunu unutmuştu. Niko güldü. Esbabın. Ha. Salih de gülmeye çalıştı ve birdenbire ağzından kaçırıverdi. Burada bir şeyler oldu mu Niko? Sorar sormaz yüzü kızarıvermişti. Niko suali anlamadı. Ne gibi? Şey yani, harp olurken burada sizinkilerle bizimkiler arasında. Niko donuk bir sesle, yo dedi. Salih ferahlamak istiyordu. Olmadı ha, iyi. Böyle bir şeyi ne kadar merak etse de soracağı insan herhalde Niko değildi. Sormayacaktı da. Ağzından kaçıvermesine sebep belki de onun çırak ve kalfaları ile ikide bir Rumca konuşmasıydı. Eskiden böyle yapmazlardı. Çarşıda, sokakta, hatta meyhanelerinde hep Türkçe konuşurlardı. Salih tekrarladı. İyi. Fakat Niko işin ciddiyetini anlamıştı. Olduysa bile ufak tefek şeyler, mühim değil. Salih'in içi yeniden katılaştı. Ufak tefek şeyler. Neye göre, kime göre ufak tefek şeyler? Bu Niko'nun ufak tefek dediği şeyler belki de dullara, yetimlere, kocamışlara hayatı zehir etmişti. Pantolonu, ceketi beklemeden dışarı fırlamak istiyordu. İçi içini yiyordu. Bir an önce kunduracılar arastasında mumcunun dükkanının üstündeki kahvede olmak istiyordu. Çok sürer mi daha diye sordu. Niko aşağı seslendi. Cevabı aldıktan sonra yok, az bir şey kalmış dedi. Sıkıldın tabii. Eh biraz. Bitsin, beraber çıkar babamın oraya gideriz. Benim büyüğüm Kiryako'yu hatırlar mısın? Yaman bir aşçı oldu o. Karnımızı doyururuz. Çıraklardan biri elinde 3-4 çift kundura ile geldi. Niko, dene bir şunları dedi. Salih büsbütün bozuldu, şaşaladı. İçi bir tesbih böceği gibi tortop oldu. Nasıl bir tavır takınacağını, hangi duyguda karar kılacağını bir türlü bilemiyordu. Halbuki bu şarttı artık. Bir karar vermenin şart olduğunu artık iyice biliyordu. Cephede bir ordu ölümle pençeleşirken burada ve elbette buralarda, yalnız Akşehir'de değil, bütün memlekette bir şeyler, ufak tefek bir şeyler olmuştu. Salih ve binlerce Salih sınırlarda kol, bacak bırakır, meslek, zanaat bırakırken Niko ve Nikolar usta olmuş, dükkanlar açmış, bahçeler satın almışlardı ve bir şeyler, ufak tefek bir şeyler olmuştu. Salih'in ağası ve Salihlerin binlerce Salih'in ağası, babası Çanakkale içinde vurulurken, yadellerde kalırken, Niko'nun ve Nikolar'ın ağası yaman bir aşçı, yaman birer tüccar olmuştu. Haydi bu bir şey değildi ama yaşı olan ufak tefek şeyler, kol bacak bırakanların, ölenlerin hesabında Osmanlı tabasında Nikolar yok muydu? Biraz da onların tezgahı, evi, barkı, serveti, samanı için dövüşülmemiş miydi? Buna kim, hangi Niko hayır diyebilirdi? Elbette hiçbiri. Ama işte Akşehir'de ve Akşehirler'de ufak tefek bir şeyler olmuş. Akşehir ve Akşehirler'de cephelere dönmüştü. Salih içinde isyanı körükleyen bir uysallıkla kunduraları denerken bir tavır takınmanın, bir duyguda karar kılmanın şart olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Fakat hangi tavır, hangi duygu? Bu iyi galiba ha Salih. şu paçası bağlı ak donuyla olmasa Salih çoktan bomba gibi patlayacaktı. Vücudu baştan başa değişmiş ama huyu değişmemişti. Salih hep eski Salih'ti. İçinden çıkamadığı bir durum oldu mu sebep icat eder, patlayıverirdi ve mesele azıcık karışıksa Salih içinden çıkamazdı. Çok duyan, çok sezen fakat düşünmeye, ölçüp biçmeye, karar vermeye pek gelemeyen bir adamdı işte. İyi, iyi dedi. Artık sinirlendiği belli de oluyordu. Tarağı biraz sıkıyor gibi. Doğrusu da buydu ama Salih, sıktığı falan yok dedi. Niko güldü. Çocuk, çocuksun be Salih. Niko bir kere daha sokulmasını bilmişti. Hani çocukken insan bu olmazsa hiç olmayacak sanır da sıksa bile ayağından çıkarmak istemez gıcır gıcır pabuçları ya. Niko öylesine bir yorumla işi şakaya boğup yatıştırmak istiyordu. Yatışmasa bile patlayamazdı artık. Niko çırağı, bunun tarağı geniş olacak yallah dedi. Çocuk da koşa koşa gitti. Sinirlisin be. Dudaklarını emmeye başlamıştı. Bunu görünce havayı değiştirmeye çalıştı. Haklısın tabii. Neye haklıymışım? Niko güldü. Gülme, söyle bakalım ne sanıyorsun sen? Bir de bakalım. Yak bir sigara. İstemem. Yak be kuzum. Peki ver hadi de bakalım. Niko Salih'in sigarasını yaktıktan sonra daracık odada dolaşmaya başladı. Kolay değil, 3 yıl harp ettin. Etmedim, ettik. Öyle olsun. Olsun değil, öyle. Peki ettiniz. Yine kesti sözünü. Peki neye ettik? Niko tam onun karşısında duruyordu. Boylu postlu, dalyan gibi bir delikanlı. Sıhhat ve kuvvet fışkırıyordu. Fakat boynu sol omuzuna düşmüştü. Gri gözleri mahzun mahzundu. Hüzün gülümseyişine de sinmişti. Salih be, ne var? Ne oluyor sana? Ne oluyormuş? Niko bir adımda onun yanına vardı ve çömelerek kucakladı. Salih artık itemez, kendini kasamazdı. Niko şimdi her şeyi anlıyordu. Hem belki de Salih'ten daha açık olarak. Kötü şeyler oldu, doğru. Ama biz arkadaşız Salih. Düşün, çatır patırı Ligor'un bahçesini, halıhanenin bahçesini. Bu kötü şeyler var da onlar yok mu? Niko'nun sesi sıcak, basık ve çarpıntılı idi. Söylediklerinden de değerli ve sarıcı şeyler hatırlıyor, duyuruyordu. Salih gözlerinin sulandığını fark etti. Çene kemikleri kenetlendi. Söyleyecek sözü yoktu. Fakat kötü şeyler gibi iyi şeylerin de olduğunu inkar edemezdi. O tek eliyle Niko'yu doğrulttu. Bak şunlara Allah'ını seversen bitmemiş mi hala? Niko aşağı indi. Salih'in gözlerinden pıt pıt diye 2 damla yaş düştü. Bunlar delirmiş bir kızgınlığın ama kelepçelenmiş deli bir kızgınlığın yaşlarıydı. Ne var ki Salih bu kızgınlığının neye veya kime karşı olduğunu bilemiyordu. Bilemediği müddetçe de ipsizin, haytanın, kopuğun biri olacaktı. İşte bunu pek iyi biliyordu. Ve düşünmemenin azabıyla yarı kızgın, yarı şaşkın fakat kızgınlığa da şaşkınlığa da rağmen alabildiğine mahzun bakan koyu ela gözleri o perişan yüzünde harikulade mücevherler gibi parıldıyordu. Salih Niko'nun dükkanından hiç de fena sayılmayacak bir delikanlı olarak çıktı. Lacivert elbise zayıf ve belli, omuzlu vücuduna tıpatıp oturmuştu. Kırmızı fesi pırıl pırıl kunduraları göz çekiyordu. O kadar hızlı yürüyordu ki görenler ne kadar da canlı, ne kadar da kuvvetli derdi. Asıl sebebi kim bilecekti. Fakat Salih'in de bilmediği bir şey vardı. Bütün kasaba onun trenden indiği saatten beri ne yapıp ne ettiğini, yani Niko ile beraberliğini ve anasının halini öğrenmişti. Sabahtan beri evlerde, dükkanlarda ve kahvelerde bu konuşuluyordu. İhtiyarların içinde Salih'le ilk karşılaştıkları zaman söylemek için hazırladıkları zehir gibi sözler vardı. Salih'e gelince o dükkanlara bakmadan hızlı hızlı yürüyor çünkü kimseyle ayaküstü konuşmak istemiyordu. Ona etraflıca konuşmalar, 5-10 kişiyle birden yapılan konuşmalar lazımdı. Kafasının içindeki keşmekeş gitse gitse ancak böyle konuşmalarla gidebilirdi. Son köşeyi de aynı hızla döndükten sonra mumcunun dükkanına bitişik dar kapıdan içeri daldı ve hemen başlayan dar merdivenleri koşar adımlarla çıktı. Fena, ne tuhaf bir hayal kırıklığıydı bu. Duvarlar boyunca uzanan sedirler bomboştu. Kimsecikler yoktu kahvede. Köşedeki ihtiyar müstesna. Salim dipteki ocakta arkası dönük sol tarafıyla koltuk değneğine dayanmış bardak yıkıyordu. Salih biraz dikkatli bakınca ihtiyarı tanıdı. Güdük Hamdi'nin babası Ali Emmi. Adam tel çerçeveli gözlüğü tabakanın içine girecek gibi eğilmiş sigara sarıyordu. Uzun ve hafifçe sararmış sakalı da titreyip duruyordu. Salih yutkundu, hafifçe öksürdü. Selamun aleyküm. Salim omuzunun üstünden baktı. Tel çerçeveli gözlükler Salih'e doğru uzandı. Aleyküm selam. Gözlükler yine tütün tabakasına sokuldu. Salim birdenbire dönerek, Salih dedi, geldik işte. Hoş geldin, sefa geldin, gazan mübarek olsun. Salim koltuk değneği tak tak diye yeri döverek ona doğru yürüdü. Dizden aşağısı uçmuş olan sol bacağı acayip bir şekilde sallanıyor, sanki bu hızlı yürüyüşe katılıyordu. Ali emmi dedi, bak, Hafız Ahmet'in oğlu Salih, cepheden gelmiş. Tel çerçeveli gözlükler yine Salih'e doğru uzandı. Ya, gazan mübarek olsun, gel otur. Sigarasını sarmıştı, kağıdı diliyle ıslattı, kenarını dudaklarıyla tırtırlı bir şekilde kopardı, kırıntıları tuğ diye attı ve Salim, ateş ver oğlum dedi. Salih ocağa koştu ve ucu ateş bağlamış bir tahta parçası getirdi. Ali emmiye tuttu, sigara yanmıştı. Gel otur Hafız'ın oğlu, hangi cephedeydin sen? Arabistan. Ya, çok kırıldık mı? Salih bunu bilemiyordu. Öyle zahir diye mırıldandı. Merdivenler gıcırdamaya başlamıştı. İki kişi geldi, sonra bir kişi daha, sonra üç kişi. Derken kahve adam akıllı doldu. Her gelen Salih'e, hoş geldin, gazan mübarek olsun diyor ve bir yere oturuyordu. Salih'in kafası bulanmaya başlamıştı. Bütün bu yüzleri, bu bütün çökmüş, artık başka bir dünyaya dönmüş olan yüzleri pek iyi hatırlıyor. Ama isimleri çok güç çıkarıyordu. Kolayca tanıdıkları oğulları olanlardı. Derken ustası Hamdi geldi. İyice şişmanlamıştı. Şişmanda ihtiyarlık şirin bir şey olurdu. Fakat Hamdi usta koca bir konak harabesi gibi bir şeydi artık. Zor yürüyordu. Nefes nefeseydi. Çöküp gitmişti. Salih ayağa fırladı, eline sarıldı. O da onu kucakladı. Duydum da, hoş geldin. Kendi yerine buyur etti. Yok, otur sen Ali emminin yanına. Salim Salih'e sordu. Ne içersin? Bilmem, bir kahve. Yüzlerde bir gülümseyiş belirip silindi. Ama Salim güldü. Ne gezer kahve, laf olsun diye sordum. Sana ıhlamur yapayım. Yalnız ıhlamur var. Herkes susuyordu. Herkes Salih'in elbisesini gizliden gizliye bir iyice süzmüştü. Bunun farkındaydı ve sinirleri yeniden karıncalanmaya başlamıştı. Kendini tutmaya çalışıyor, bağırıp çağırmaya başlayıvereceğim diye bayağı korkuyordu. Ali emmi, anlat bakalım dedi. Ne anlatayım Ali emmi? Salim ıhlamuru getirdi. Bardakta şeker yerine 5-10 kuru üzüm vardı. Ocağa giderken ortaya, yakında çay, kahve, şeker gelecekmiş dedi. Mumcu, ya eşittik dedi. Ali emmi sigarasından son nefesleri ard arda çekti. Şuna bakın ağalar, ne anlatayım diyor. Güldü, çubuğundan çıkardığı izmariti yerde ezdikten sonra tekrar bağdaş kurdu ve ne olup bittiyse onu anlat dedi. Alnındaki kırışıklıklar büsbütün derinleşmiş, tel çerçeveli gözlük burnuna düşmüştü. Akıl almaz bozgunların hesabını Salih'ten sorar gibiydi. Salih'in sinirlerindeki karıncalanma artmış, tırmalama halini almıştı. Başından geçenleri anlatmak kolaydı fakat iyi biliyordu ki ondan sorulan büyük hesaptı. Sorunun içinde büyük facianın bütün kırıntıları vardı. Karılarımız, kızlarımız neden aç kaldı? Neden yakacağımız, giyeceğimiz yok? Biz Galiç yasından kanalına kadar dünyanın her yerinde aslan gibi evlatlarımızı bırakalım da İtalyan oğlanları ta kasabamıza kadar gelsin ha? Sebep? Bütün bunların sebebini Salih onlar kadar bile bilmiyordu. Farkına varmadan güldü. Bu gülüş zerre kadar istemediği, kast etmediği ve yine farkına varmadığı halde küçümseyici, hatta alay ediciydi. Sesindeki yırtıcı tonda gülüşünün manasını tam bir kasıt haline getiriyordu. Ne bileyim ben, omuzlarını sikmişti. Seferberlik dediler, sancak-ı şerif açıldı dediler, hadi askere dediler, biz de gittik. Padişahım çok yaşa diye bağırdık. Sonra toplar, tüfekler patladı. Boyuna yürüdük, koştuk, süründük, sindik, saldırdık, ikide bir süngüleştik. Kiminde kazanmışız, ilerliyormuşuz, kiminde gerilermişiz. Hepsinde de ölen tam ölüyor, kalanlarınsa kimi tam, kimi de yarım yamalak kalıyordu. Sonunda harp bitti, yenildik dediler. Sustu. Ihlamuru şarap içer gibi dikti, nefes nefeseydi, gözleri çakmak çakmaktı. Sanki onu suçlandırmışlar da savunmasını yapıyordu. Yenildik dediler diye tekrarladı. Hüzün sesini yumuşatmıştı. Gülümsedi, paydos der gibi yine gülümsedi. Hani bayram yerinde salıncakçı, yandım der ya, tıpkı onun gibi harp bitti dediler. Bir de baktık ki bizde ne kol kalmış ne kanat. Hafız'ın oğlu demirci Salih, çolak Salih olup çıkmış. Sen olsan nişlersin, de bakalım şimdi Ali emmi. Gülüyordu. Suratta kalmamış, anamın halini bir gör. Ihlamuru yeniden dikti. Padişahım çok yaşa. Ona bakıyor ve susuyorlardı. Çeşit çeşit bakışlar ve çeşit çeşit susuşlar. Salih şapşal bir gülüşle, "Padişahım çok yaşa" diye tekrarladıktan sonra alçak bir sesle ilave etti. "Ama böyle bir bağırma istiyor insan. Padişahım, madişahım, ne olursa olsun bir şey için, biri için. Çok yaşa diye bağırmalı insan. Pek hoş oluyor yani, kol bacak gitse de." Ali emminin belden yukarısı ona doğru iyice eğilmişti. Salih'in bir karış ötesine kadar gelen tel çerçeveli gözlükten irileşmiş kıllar ve hücreler görünüyordu. İhtiyar donuk, hiçbir duygu taşımayan bir sesle, "Hafız'ın oğlu, esvabında pek yaraşmış hani. Ne çolaklığın belli oluyor ne suratın, hele hele pantol." Salih aptallaştı ve kendini toparlayamadı. "Ne olmuş yani?" Tel çerçeveli gözlük şimdi iyice uzaklaşmış, yön değiştirmişti. Ali emmi tabakasını çıkarmıştı fakat elleri artık fazlaca titriyordu. Yanındakine uzattı. "Sarıver" dedi. Kahvede çıt yoktu. Salim ocağı karıştırıp duruyordu. Gözlerin kimi tavanda, kimi tabanda, kimi de pencerelerde idi. Salih istediği halde sesini yükseltmeden tekrarladı. "Ne olmuş yani?" Ali emmi ona dönmeden ters ters cevap verdi. "Yani'yi de Ligor'u da bilmem ben." Salih kıpkırmızı olmuştu. Tam ağzını açacağı sırada Ali emmi bir delikanlı gibi gürledi. "Utan len Hafız'ın oğlu, utan. Koca Memaliki Osmaniye senden beter oldu, bin beter oldu. Kıçı kırık İtalyan askeri gelmiş, ta Akşehir'e dayanmış da Hafız'ın oğlu kolundan budundan konuşur. Haram olsun o gaza sana diyeceğim, emme dilim varmaz. Utan, utan. Len Salim, yap bir ıhlamur bana." Salih şaşkın ve mağlup gözleriyle etrafındakilerin içinde bir yardımcı arıyordu.